Hoş geldiniz değerli kardeşim. Bugün Tanrı sözünü paylaşacağım. Konumuz Tanrı'nın sevgi örneği. Bunun için önce Kutsal Kitap'tan ayetler okuyacağım. Romalılar İncil'den 5. bölüm 1. bölüm ayetten 11. ayete kadar. Beraber okuyalım. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışımız oluyor diyor Elçi Pavlus. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yalnız bununla değil sıkıntıları da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisini de umut yaratıyor. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Evet biz daha çaresizken Mesih belirleyen zamanda tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alır. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla açıklıyor. Biz daha günahkarken belirli zamanda Mesih bizim için öldü. Böylece şimdi onun kanıyla aklandığımıza göre onun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıksa barışmış olarak oğlun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Yalnız bu değil, bizi şimdi Tanrı'yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın kendisiyle övünüyoruz. Amin. Okuduğumuz bölüme Elçi Pavlus tarafından o zamanki Romalılar Kilisesi'ne yazılmış. İlk bakışta basit bir konu değil. Baktığımızda mektubun başında değil de kendimizi mektubun veya kitabın konusunun ortasında bulduğumuzu fark ediyoruz. Bu ne anlama geldiğini anlamak için bir örnek veriyorum. İnternette bir lamba, büro veya bir başka kullanma eşyası aldığında sana bir paket gelir. İçinde bir kurmayı anlatan bir kitapçıkla paket açılıp kullanma kılavuzu okumadan başlarsan ortalarda geldiğinde başarılı olmayabiliyorsun. Ben kendim o kadar uğraşsam yine de paketin kutusunu tam açmadan yarı kısmına başlarsam olmayabiliyor. Fakat baştan kullanma kılavuzunu okuyarak menteşe şuraya, kapısı buraya derken iş bitiyor ve yaptığın işe seviniyorsun. Okuduğumuz Romalılar bölümü anlattığım paketle karşılaştırdım. Biz de bugün Romalılar 5-1-11'e kadar okuduk. Deminki örneğe bakarak Romalılar mektubunun başlangıcını götürmek istiyorum. Bu şekilde bugünkü okuduğumuz kısmın özel tarafını anlarız. Eğer Elçi Pavlus'un İncil'deki kiliselere yazdıkları Elçiler kitabındaki durumlara bakarsak Romalılara yazılan mektup daha geniş anlattığını okuruz. Başka deyimle Tanrı'nın Mesih İsa'da sunduğu kurtuluş planını bütünlüğü kapsadığını seziyorsun. Çok noktalar yerine alıyor. Fakat böyle kolay anlaşılır gibi değil. Elçi Pavlus burada Tanrı'nın kurtuluş planını hakkında Romalılara anlatıyor. Pavlus bu kiliseyi kurmadı. Onları fazla tanımıyordu. Romalılar Pavlus'u tanıyor ve hakkında duymuşlar. Bu vesileyle yazdığı düşünülüyor. Roma kilisesi hem Yahudi hem Yahudi olmayan putperest Romalılardan oluşan kiliseydi. Roma İmparatoru Claudius İsa'dan sonra 50 yıllarında Roma'da bulunan Yahudileri sürekli olay yaratanlardan Claudius bütün Yahudileri Roma'dan kovdu. Bunların arasında Mesih İsa'ya iman eden Yahudiler de vardı. 5 yıl sonra kovulanlar geri çağrıldılar. Fakat durum önceki 5 yıl öncesine benzemiyordu. Romalılar Rab İsa'ya iman, Yahudiler, kültürler bakımından ayrı durumdaydılar. Fakat elçi Paulus onlara birlik olmaya çağırıyordu. Eski ahitten başlayarak yeni ahit, yeni antlaşmaya gerek Yahudi, gerek Yahudi olmayan milletlerden oluşan kiliseyi Mesih inanlılarıyla birlikte içinde ruhsal bakımdan sağlıklı bulmak emeli taşıyordu. Bunu çeşitli şekilde anlatmaya çalışıyor elçi Paulus. Bunu mektupta görüyoruz. Bundan dolayı bölümlerin gruplara ayrılmakta fayda var. Romalılar dört gruba ayrılır. Birinci grup, birden dördüncü bölüm. Bizim okuduğumuz beşinci bölüm mektubu ikinci kısmını rastlıyor. Mektubun birinci kısmında birden dört bölümlerde elçi bölüm insanların günahının pençesinde düşmüş kurtarılması gerektiğini anlatıyor. İkinci bölüm yasayı tutmaya gayret kurtuluşu sağlamıyor. Her okuyan da ben de yasaya tutunamıyorum. Elçi evet diyor, yasayla kurtuluş olmuyor. Fakat olan şey, yasa sana günahı hatırlatıyor. Buna göre yasaya bağlılık kurtuluş getirmiyor. Üçüncü bölüm, Tanrı'nın doğruluğunda, Tanrı'nın dünyayı Mesih İsa'ya kurtarmaya giriştiğidir. Rab ise Tanrı'yla barışmak, ona baba demek ve sevmek Tanrı'nın yegane emeliydi. Dördüncü bölüm Tanrı'nın doğruluğuna inanmakla Rab Mesih İsa haşlanarak kurban oldu. Bununla Mesih İsa ve Tanrı arasında renkli ortam kurtuluş güvencesi oluştu. Bu bütün uluslar için İbrahim soyu diyor elçi Paulus. Devamında yeni yaşam süreci var. Tabii ki biz hepimiz aynı değiliz. Her kişi başka düşünür, başka hareket eder, başka çeşit uygular, çok çeşitlidir. Eğer sen neden böyle yapıyorsun diye sorarsan istediğimi yaparım derler, işin içine çıkarlar. Her şeye rağmen Mesih İsa biriz diyor. Her ne kadar ayrı ayrı düşünüyor, hareket ediyorsak da hepimiz Mesih İsa'da biriz diyor elçi Paulus. Bunu neden söylüyor? Çünkü Mesih İsa'nın bir kanı var. O kanla hepimiz yıkanmışız. Ben Türklerle, Almanlarla, Araplarla çalıştım. Her ne kadar farklı düşünce olsa da Rab Mesih İsa'da bir bütünüz. Bunu yaşadıkça hayatımızda görüyoruz. Bölüm 5-8 arasında açık şekilde yeni yaşamımıza görülüyor. Bugün yapacağımız çalışma mektubun ikinci kısmından başı beşinci bölüm. Rab Mesih İsa'ya inanan yeni insan, yeni yaratılış oluyoruz. Değişmemizin gerekliliğini Tanrı sevgisinden anlıyoruz. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Bu Tanrı sevgisidir kardeşim. Bu bizim gayretimiz değil. Önce söylediğim gibi Mesih İsa'da Tanrı sevgisinden kaynaklanıyor. Önce günahkardık, Tanrı düşmanıydık. Şimdi Mesih İsa adıyla Tanrı çocukları ve Mesih takipçileri olduk. Mesih'in kilisesi olduk. Hepsi Mesih'ten ve Mesih içindir. Biz imanla aklandık. İmanla ve Mesih'in kanıyla aklandık. Aklanmak bize büyük inayet sağladı. Bunun için bu vaaz 8 noktaya açıklayacağım. Vaazın devamında tek tek göreceğiz. Birinci nokta, Tanrı'yla barış sağlandı. Tanrı'yla barış insan arasında Mesih'in haçta ölüp dirilmesiyle yüksek babayla barış sağlandı. Bu Tanrı huzurunda tam bir sonsuz hayat. Bunu kimse bizden alamaz. Elçi Paulus imanla aklandık. İsa Mesih'e barışmamız oluyor. Mesih İsa'da ruhsal meyvedir. Hamdolsun. Mesih İsa'nın bizim için ölmesinden bir değişim oluyor. Tanrı'yla bizde kaynaklanmayan barış bu Tanrı'dan kaynaklanan hediyedir. Bu nedenle konumuza Tanrı sevgisinden diye yazabiliriz. Peki Mesih İsa'yı tanırsak, ona iman edersek bize ne düşüyor? Bunu düşünürken Ağıtlar 3:22-23'te okuyalım. Şöyle yazıyor: Rabbin inayetindendir ki telef olmadık, çünkü merhameti bitmez. Onlar her sabah tazelenir. Senin sıdkın büyüktür, diyor. Bunun için kutsal kitap bize Tanrı inayeti her gün, her sabah yenidir, diyor. Tanrı güveni kalıcıdır. Bununla Elçi Pavlus Tanrı'nın bereketlerinden anlatıyor. Bunu her sabah hatırlayıp yaşayalım kardeşim. Mesih İsa'da Tanrı'nın ne almıştık? Barış. Barış deyince kardeşim gelişi güzel durum değildir. Bakın Sudan'a, Ukrayna'ya, İsrail'e barış zor. Fakat kişide olur. Tanrı kişinin kalbine bakıyor. Kişinin her şeyi var olabilir. Yine de barış içinde olmayabilir. Mesih'te sunulan barış kişiseldir. Tekrar söylüyorum. Kişiseldir. Tanrı lütfundan kaynaklanıyor. Barış deyince doğal olarak insanın aklına savaşsız, tehlikesiz bir ortam gelir ve buna özler. Dünya barışı sağlayamaz. Onlara barış görüşmesi onlarla aracı işi hal etmiyor. Çünkü gerçek barış yalnız Rab Mesih İsa'da Tanrı'dandır. Barış olaylarının daha üstünde olan şeydir. Şalom, selamet, barış, özgürlük demektir. Barış için bir şeyler vererek ortaya çıkandır. Selamet kelimesi olumlu ortam, olumlu sonuç için kullanılır, temenni edilir. İbranilerde selamet şalomdur. Selamet sözü kullananlar selamet olsun, selamet sözü kullanmak evet dediğinde şifa, yenilenme, barış, özgürlük olarak düşünebiliriz. Tanrı selameti Mesih İsa'da sunuldu. Fakat dünyada barışı biz sağlayamayız. Eşler arasında anlaşmazlığı çözümü de selamet için, barış için alçak gönüllülük lazım. Cennette Adem'in Havva'nın itaatsiz tutumundan selamet devre dışı kaldı. Rab ise bu kırılmış düşünce ve olayları düzeltmek için geldi. Rab ise Yuhanna 14:27 ayette size selamet veriyorum, şalom diyorum, benim selametimi vereyim diyor İsa Mesih. Ben dünyanın verdiği selameti vermiyorum, yüreğiniz sıkılmasın, korkmasın. Dünya selameti korkudur, Tanrı'nın selameti ne? Barıştır. Bu Tanrı selameti sıkıntıların ortasında selameti hissedersin. Mesih İsa'ya aitsek, bu hastanede olursak, hasta olursak Tanrı selametini yaşayabilirsin. Elçi Paulus, Rab Mesih İsa'da Tanrı'yla selamet, barış diyor. Tabii ki kavrama zorluğu var. Fakat bu selamet kalbimizde, beynimizde Rab İsa tarafından korunmaktadır. Buna Tanrı inayeti deriz. Tanrı sevgisinden bize kaynaklanan selamettir. Tanrı'nın kutsal ruhuyla mühürlenmiştir. Birinci Mesih İsa'da barış dedim. İkinci noktaya geliyoruz. Renkli aileyle bağımız Tanrı yüceliği. Tanrı'nın yüceliği kapısı inayet kapısıdır diyor. İkinci ayet Elçi Pavlus şimdi Tanrı'ya giden yolun kapısı olduğunu gibi açıklıyor. İnayet tahtına gidiş açıktır diyor. Bu ayette Elçi Pavlus önce Romalılar 3:23'te hepsi günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı der. Bazı izzetinden mahrum kaldı diyebiliriz. Belki bir örnekle biliyorsunuz Tanrı Musa vasıtasıyla İsrail halkı Yakup soyunu Mısır'dan çıkarttığında çölde Sina çölüne geldiler. Burada Tanrı'nın aralarında kalması için mesken çadırı kurdular. Daha sonra Yeruşalim'de kral ve peygamber Davud oğlu Süleyman Tanrı tapınağı kurdu. Gerek mesken çadırında gerekse tapınak mabette Tanrı'ya ait kutsalın kutsalı yer ayrılmıştı. Tanrı orada halkını oradan yönetiyordu. Bunda Tanrı'nın ne denli alçak gönüllü ve sevgi dolu olduğu ve insanlara yakın ve insanlar arasında olma emelinde olduğunu düşünebiliyoruz ve okuyoruz. Tabii ki Tanrı'nın kutsallığıyla insan günahı birbirine bağlanamaz, bağdaşamaz da. Bunun için baş kâhin yıldan yıla halkın günahları için kutsalın kutsalı girişinde perdeyi açıp Tanrı'ya halkın günahlarının affı için aracılık edip onlar ve kendinin günahları için aracılık ediyor. Baş kâhin Rab İsa haçta tamam oldu dedi. Yeruşalim'de mabedin tapınağı perdesi yukarıdan aşağıya yırtıldı. Bu insanlar tarafından değil, Tanrı tarafından olduğunu okuyoruz. Bir de bununla önceden dediğim gibi Tanrı'ya giden yolun kapısı açılmış oldu. Burada perde yukarıdan aşağı yırtıldı. Demek oluyor ki Tanrı yukarıdan aşağıya inayet sağladı. Tanrı kendisi eliyle kendine giriş yolunu açtı. Amin mi kardeşim? Rab İsa'da Tanrı'ya giden yol açıldı. Hakikat ve hayat benim diyor Rab İsa. Benim aracılığımla olmadan Tanrı'yla, göksel babayla kimse gelemez. Bununla Tanrı'ya açılan kapı nereymiş? Rab İsa'dır. Anlıyoruz değil mi kardeşim? Tanrı'yla barışmak için Tanrı'ya giriş yeri Rab İsa'nın kendisidir. Rab İsa olmadan hiçbir şey olmaz. Rab İsa olmadan barış olmaz. Rab İsa olmadan cennete gitme yolu kapalıdır. Rab İsa kendisi de anlatırken kapı benim diyor İncil Yuhanna 14:9'da. Tanrı'ya giden kapı Rab Mesih İsa'nın kurban olarak haçta akıttığı kanla açıldı. Biz de Rab İsa adıyla, duayla, yüceltmeyle, tapınakla, şükranla, bütün sevincimizle, kederimizle, acımızla, bütün sıkıntılarımızla Rab İsa'ya, göksel babaya gideriz. Çünkü Rab İsa haçta ölmesiyle göksel babaya açılan kapı açıldı dedim. Bu Tanrı sevgisinden kanıtlıdır. Üçüncü nokta umut, umuda erişmek diyor. Mesih'le göksel babaya erişmek umuduyla yaşıyoruz diyor Elçi Paulus. Umut her şeyi beklemek veya tehlikelerde tutunmak için bir şeye sarılmaya umut sözü kullanılır. Hayatımızda sürekli tekrarlanır. Örnek arzu ettiğin işe alınmamak, sınavların iyi bitmesi, arkadaşlar arasında gerginliğin bitmesi, ağır hasta arkadaşını ilgilenmek buna umut deriz. Fakat umut sabırdır diye çözüm getirmez. İşi almadım gibi durumlarda hayal kırıklığı sebep oluyor. İnsan ve insancıl ve mantıksal umut çözüm sağlamaz kardeşim. Kutsal kitapta umut Tanrı vaadine sadıktır. Bu sadakatle umudumuz kesinleşiyor. Rab Mesih İsa'da Tanrı tam güvendir. Elçi Paulus Titus'a yazdığı ve söylediği gibi 2:13 ayet kesin diyor, mübarek umudumuz Rab Mesih İsa'dan gelmektedir. Yakında karşılaşabiliriz. Sizin de onu göz göze göreceğiz. Onu olduğu gibi göreceğiz. An için hazır mısın? Bununla dünyadaki kaygılar, üzüntüler çözülecek ve bitecek. Bu umut Tanrı sevgisinden kaynaklanıyor. Rab İsa'nın haçta ölümü ve 3 gün sonra dirilmesi, hamdolsun ki umudumuz Rab İsa'da evet ve amin oldu. Dördüncü nokta, sıkıntılarda övünmek. Sıkıntılarla övünmek, sevinmek pek de uyumlu görmeyiz. Sıkıntılarda örneğin hastalık, afetlerde nasıl sevineceğiz? Yine de Elçi Paulus yazıyor. Çünkü Mesih İsa'da kazananlardan neydik? Üstünüz. Amin. O zaman sıkıntıların üzerinde duruyoruz. Sizin bu ayetleri eski çeviriden okuyacağım. Romalılar 5:3-5'te ayette sporcuların zor durumlarından tecrübe sahibi olduklarını anlatılır. Ben de genelde sunucu varmadan bırakabilirim. Fakat madalya için gayret ve sadakat lazım. Yani eğitilmek gerek. Yoksa nafile kardeşim. Elçi Paulus ruhsal hayatta aynı kendimizi kutsal kitapta eğitelim. Yaşadığımız dünyada sorunların olacağı kesindir diyor Elçi Paulus. Bunun için kendimizi ona göre hazırlayalım. Bazen dünya sıkıntılarının ortasında olabiliyoruz. Bir başkası umutsuz ve umutsuz yanıp boş veriyor. Elçi Paulus İncil'de Rab İsa'ya sarılmalı, ona iman ederek bunların üstesinden gelebiliriz diyor. Elçi sıkıntıda da dayanma gücü, tecrübeyi geliştirir diyor. Elçi Paulus Timotos hakkında Filipililere yazarken Timotos'un tecrübeli ve güvenli biri olduğunu yazar. Filipililer 2:19-22'de. Timotos olsun güvenilir olması her zaman kolay durumlara karşılaştığından değil, Timotos'un zor durumlarında nasıl hareket edeceğini, kime gideceğini bilen birisiydi. Bunu kutsal kitapta görüyoruz. Bu denemelerle sadakatle devam etmek ruhsal umudu oluşturuyor. Bunun için sıkıntıda sevinç bulacağımıza Rab İsa'da Tanrı güven ve güvenlidir ve yapacaktır. Ona yaklaşalım. Rab İsa hiçbir zaman bizi bırakmaz, bırakmayacağını vaatte bulundu. Matta 28:20'de. Beşinci nokta Tanrı sevgisi. Elçi Tanrı sevgisi bizi bırakmayacak, hayal kırıklığına salıvermeyecek. Çünkü Tanrı sevgisi elimizden tutuyor. Romalılar 5:5-6'da okuyoruz. Elçi Paulus bütün imanlılarda Tanrı sevgisinin her durumda Mesih inanlarında bulunmasından çözüm sağlanıyor. Bunu Tanrı yapıyor. Ne okuduk? Çünkü bize verilen kutsal ruh aracıyla Tanrı'nın sevgisi kalbimize ne olmuş? Dökülmüştür. Yani az sevgi değil, bol sevgi. Rab İsa bana gelen bol hayat alacak. Bunu bugün ve gün uyandığımızda yapıyor. Hamdolsun. Altıncı nokta kutsal ruh. Mesih İsa'da kalbimize dökülen kutsal ruh bizi Mesih İsa'ya yönlendiriyor. Bunu Mesih İsa'yla yaşamaktan hayatımızda fark ederiz. Yalnız hareketlerde kutsal ruh kişiyi tövbeye yöneltir. Pişmanlık uyandırır. Tanrı'dan Rab İsa adına pişmanlığı sundurur. Kutsal ruh hamdolsun ki bütün sıkıntılarımızda bizi uyarandır. Elçi Paulus'un sevindiği kutsal ruhun Tanrı'dan şartsız olarak Mesih inanlısına veriliyor. Çünkü Rab İsa Tanrı sevgisinin inanlıları kurtarması, kutsal ruhu bol bol vermesi için kendini kurban etti. Belki anlayamıyoruz ama Tanrı işidir. Elçi Paulus belki biri doğru insan için ölebilir diyor. Fakat biz İsa'da Tanrı biz günahkarken ve günah nedeniyle onu sevmezken, biz onu tanımazken Tanrı bizi sevdi ve seviyor ve oğlu Mesih İsa'ya bizim için kurban etti. Hamdolsun. Yedinci nokta Tanrı gazabından kurtulmak. Beraber okuduk. Rab İsa'nın biz insanlar için ölüm dolayısıyla Tanrı gazabından muaf, özgür oluyoruz. Bununla aklanmış ve Tanrı'yla barışık olarak yaşadığımızdan gazap, yargı bizden uzak kalıyor. Amin. Buna inanıyor musunuz? Ve bizden uzak duruyor. Kutsal ruh içimizde işlediği müddetçe günah ve gazap bizden uzak durur. Bu kesindir diyor Elçi Paulus. Yuhanna 3:16'da Rab İsa'nın kurbanı yalnız bana değil, bütün dünya için olduğunu yazar. Fakat bunun için karar gerekiyor. Bu Mesih İsa'ya iman, Mesih'i seçmek, ona Rabbim, Tanrım diye kabul olmak gerekiyor. Rab İsa bütün dünya için öldü, fakat kurtulmak isteyen kendisi karar vererek Rabbim, Allah'ım diyecek. Tabi kutsal kitabı okuyup anlattığım sevgiyi dışlayabilirsin. Tanrı'nın Mesih İsa'da kendisini red etmekle son yargıya maruz, yani karşılaşacak olduğudur. Elçi Paulus eğer Mesih'in ölümüyle Tanrı'yla barıştıksa barışmış olarak Tanrı'yla yargısından kurtulacağız, muaf olacağız ve olacağımız kesindir diyor. Mesih'in diri hayatı bizi görmeli ve yansıtmalıyız. Eğer sen de Mesih İsa'nın ölümü ve dirilişine iman ediyorsan kardeşim, bu diri hayatta dünyaya gelecek son yargıdan sana zarar gelmeyecek kardeşim. Tanrı sevgisi bizde ve bizi güçlendiriyor. Hamdolsun. Sekizinci nokta ve son nokta, Tanrı'yla övünmek. Demin sıkıntıda övünmek dedik, şimdi Tanrı'yla övünmek. Mesih aracılığıyla Tanrı'yla övünüyoruz. Romalılar 5:11'de okuduk. Tanrı'yla barışık olduğumuzdan her şey sevinmekle Tanrı'yla övünürüz. Habakuk peygamber her şey mahvolsa da yine de kurtuluşumuzun Tanrısıyla övünüyorum diyor. O bizim gücümüzdür. Elçi Paulus Rab'de sürekli sevinin diyor. Biz Tanrı'dan olan sevgiyi sadakatle övündürürüz. Amin. Yeremia ağıtlarında 3:21-23'te Tanrı inayeti Rab Mesih İsa'da her gün yenidir diyor. İçimizde sıkıntı mı var? Dua et. Tanrı selameti seni özgür kılacaktır. Kendi gücünle yapma. Mesih İsa ile yap. Mesih İsa senin yol dostundur. Benim yol dostumdur. Hayal kırıklığın mı var? Sadık Rab İsa'ya sarıl. O senin elinden tutacak, hayal kırıklığını bertaraf edecektir. Hayatında ve gelecekten şüpheli misin? Rab İsa senin geleceğin için, sonsuz hayat için sadık olandır. Belki unutuyor ve bunlar benim için değil diyorsan dua et ve Rab sana hayatının zevkini, coşkusunu verecektir. Kutsal Ruh senin her gün yeniden güçlendirecektir. Okuduğumuz kısımda Elçi Paulus bunları demek istiyordu. Bunlar Rab İsa'da Tanrı vaatleridir. Bu vaatler elimizde tutalım çünkü yalnız değiliz. Rab İsa'nın kanı çalışıyor. Ona kalbinin kapısını aç, seninle akşam yemeği yiyeceğim diyor. Kutsal kitapta eski çevrede özdeyişleri 23:26'da oğlum yüreğini bana ver diyor. Rab senin kalbine istiyor. Kalbini Rab İsa'ya vermek ister misin? Yarın geç olabilir kardeşim. Bugün yap. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.